Ayrım 37.
Sonunda küçük halasının kocası kefil olup kapalı çarşıda kuyumcu olan bir arkadaşından üzeri İstanbul taşıyla süslü çok zarif bir taç kiralamıştı. O da başının üzerine oturtulunca Mürvet kendini yıllarca mecbualarda seyrettiği gelin resimlerinden daha güzel ve zengin gördü. Meliha kapıyı açıp ellerini çırparak dışarıya seslendi. Gelin, gelin de gelin görün. Sonra hala aynada kendini seyretmekte olan Mürvet'in yanına gelip etrafında bir döndü. Nazar değmesin maşallah maşallah sana. Ne şanslı adam şu Seyit. Mürvet mahcup gülümsedi. Ben de şanslıyım yenge. Elbette şanslısın. Hangimize nasip oldu böyle gelinlik, böyle yüzükler. Paşa konağına gelin gider gibisin maşallah. Mürvet yengesinin bütün beğenisinin ardında hafif bir kıskançlığı sezinler gibi oldu. O anda odanın içi ailenin diğer kadınları kızları ile doluverdi. Hayranlık dolu çığlıklarla, alkışlarla Mürvet'in duvağını eteklerini tutarak odadan çıkardılar. Oturma odasındaki sedire yerleştirip karşısına geçip vitrindeki bir bebeği seyreder gibi seyretmeye başladılar. Fethiye ve Mecbiye pazar eteklerle çamaşır yıkayıp dizleri üzerinde taşları parlatırken görmeye alıştıkları ablalarını peri prensesi gibi görünce şaşırdılar. Evine gururla kızını seyrederken birden onun ne kadar küçük olduğunu düşündü. Senelerdir kendisine bir yetişkin gibi yardımcı olan büyük kızının henüz 16'sına geldiğini, hiç çocukluk yaşamadığını, genç kızının da farkına varamadan kadınlığa adım attığını görmek içini burktu. Geçen seneler içinde yapabileceği bir şey kalmamıştı artık. Tek duası Mürvet'in bundan sonra rahat bir hayat geçirmesi olacaktı. Kuşak bağlamak evin erkeği olduğu için hakkının işiydi. Kırmızı kalın bir kurdeleyi Mürvet'in beline sardıktan sonra iki kez düğümleyip çözdü. Üçüncü düğümü attıktan sonra çekildi. O düğümü de Meliha çözdü. Emine kendisini kuşağa geri getiren gelini de kese içinde bahşiş verdi. Artık eş dost komşu herkes sırayla gelip köşesinde oturan gelini görüyorlardı. Kapı neredeyse hiç kapalı durmuyordu. Bir gelinin ardından biri daha hepsine şerbet, limonata, tatlı ikram yapılıyordu. Nihayet akşam üzeri geç saatlerde ev boşaldı. Sadece çok yakın akrabalar kaldı. Ailenin yakın erkekleri yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sofraların üzeri donandı. Bu arada Mürvet yukarı kattaki sedirde oturup bekliyordu. Aşağıdan kahkaha, keyif sesleri geldikçe içi gidiyordu. Bahçede onlarla olup gülmek, konuşmak istiyordu. Yerdek odasına girip baş başa kalmadan önce kocası olacak adamı görmek isteğiyle doluydu. Ama adetler onun arzularından daha ağır basıyordu. Beklemekten başka çaresi yoktu. Hava kararmaya başlamıştı. Lambalar yakıldı, içki kadehleri dolup boşalıyor olmalıydı. Bahçeden yükselen kahkahalar üst katı dolduruyordu. Mürvet bir ara duvağını eteklerini toplayarak pencerenin önüne gitti. Tülün arkasından aşağıdaki kalabalığa baktı. Gözleri hemen yabancı üç erkekte takıldı. Bunlardan biri Seyit olmalıydı. Ama kareyi kaldıran kollarından ve sırtlarında başka bir şey görünmüyordu. Masanın diğer ucunda bir arada oturan genç kızlar neşe içinde fıkırdaşıyorlardı. Haksızlık diye düşündü Mürvet. Onun düğünüydü ve ondan başka herkes eğleniyordu. Sıkıntıyla içini çekerek yine gözlerini dışarıya çevirdi. Hava sıcaktı. Ne bir yaprak ne tül kıpırdanıyordu. Elindeki dantel mendili duvağının altından uzatıp boynuna doğru yelpazeledi. Şimdi bu güzelim gelinliğiyle aşağıda masada otursa fena mı olurdu? Derken masanın etrafındakiler ayağa kalktılar. Erkekler hep birden bahçeden ayrıldılar. Hanımlar da aceleyle masayı toparlamaya, etrafa düzenlemeye başladılar. Mürvet heyecanla camın önünden ayrıldı. Orada yakalanmak istemiyordu. Tekrar sedire oturup bekledi. Az sonra kapı çalındı, Meliha gelmişti. Nasılsın Mürvetçim? Hadi bakalım gel, gelin odasına gideceğiz. Ardından sürüklenerek duvağını tutuyordu. Kendi evinde, kendi odasında olmasına rağmen yolunu kaybetmiş gibiydi. Ne yapacağını, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyordu. Meliha onu getirip yatak odasındaki sedire oturttu. Duvağını yüzüne indirdi. Yüzünü örten dantel ve yataktan sarkan cibinliğin ardından oda kapısı sis ardından bakar gibi gözüküyordu. Meliha'nın çıkmasından 1-2 dakika sonra tekrar kapı açıldığında Mürvet kalbinin yerinden çıkacağını sandı. Kalp atışları kulağında uğulduyordu adeta. Birden rahatladı. Meliha tekrar geriye gelmişti. Kolunun altında getirdiği iki seccadeyi yatağın öbür tarafında yere yaydı ve çıktı. O çıkarken iki erkek odaya girdiler. Birbirlerine benziyorlardı. Ama hangisi kocasıydı Mürvet bir türlü kestiremedi. Bir fotoğraf ve gece karanlığında kapıda karşılaşmalarından başka Seyit'le en ufak bir aşinalığı yoktu. Erkekler beraberce damat namazını kıldılar. Selam verip geri çekilirlerken seccadelerin üzerine para bıraktılar. Sonra biri eliyle diğerinin omzuna yavaşça ve yavaşça vurdu, odadan çıktı. Giden Sadıç'tı. Kalan ise Mürvet'in kocası. Mürvet bayılacak gibi hissetti kendisini. O kadar heyecanla beklediği evlilik fikri şimdi kocasıyla baş başa kalınca yüreğini sıkıştırmaya başlamıştı. Avuçları arasındaki mendili ezip büzerek gerginliğini bir şekilde arttırdı. Bu arada Meliha tekrar sessizce odaya girip yerdeki seccadeleri ve parayı topladı. Kapının dışında bekleyen biri varken sonra Mürvet'in yanına geldi. Onu oturduğu yerden alıp ayakta bekleyen Seyit'in yanına getirdi. Yeni evliler el ele verip odadan çıktı. Mürvet gözleri gelininin eteklerinde, eli yabancı bir erkeğin elinde olmaktan rahatsız, yüzü kıpkırmızı öylece kada kaldı. Bacaklarının ellerinin titrediğini hissediyor ama mani olamıyordu. Seyit hiçbir şey söylemeden ve onun elini bırakmadan bir müddet bekledi. Sanki genç kızın temasına alışmasını bekliyordu. Dışarıdaki ayak sesinin uzaklaşmasından sonra diğer eliyle yavaşça karısının duağını açtı. Sonra cebinden çıkardığı yüz görünümünü takmak üzere onun bileğini tuttu. Mürvet yarı inek göz kapaklarının arasından koluna takılan bileziğe hayranlıkla baktı. Altın üzerine yan yana dizilmiş pırlanta taşlarla çevrelenmiş bilezik bir harikaydı. Ama bileği o kolu kadar inceydi. Seyit bileziği neredeyse dirseğine kadar itmek zorunda kaldı. Bu arada gülümsüyordu. Çocukluktan henüz çıkmış, gencecik karısının utangaç, tecrübesiz, ürkek halinden etkilenmişti. Sonra onun çenesini gayet nazik bir şekilde tutarak başını kaldırıp kendisine bakmasını sağladı. Göz göze geldikleri an Mürvet kalbinin duracağını sandı. Seyit'in koyu mavi gözlerinin bebekleri sanki ortasında ateş varmış gibi parıldıyordu. İnce muntazam bıyığının altından tebessümle bakan dudakları Mürvet'in duyamadığı kelimeleri mırıldanıyor gibiydi. Genç kız elini sarmış olan avucun biraz daha sıkıldığını hissetti. Titremesi arttı. Daha fazla dayanacağını, ayakta durabileceğini sanmıyordu. Gücü tükenmişti. Seyit küçük karısını tahmininden daha güzel bulmuştu. Çıkık elmacık kemikleri, imtihandaki bir çocuğu ne yapacağını bilmezliğiyle şaşkın, mahcup bakan siyah çekik gözleri, incecik endamı genç adamı büyülemişti. Onun gerek erkekler, gerekse gerdek gecesiyle ilgili en ufak bir bilgisi olmadığından emindi. Karısını ürkütmekten korkarak başındaki tacı ve dua alıp aynanın önüne bıraktı. Sonra onun titreyen gövdesini kucaklayarak yatağa doğru yürüdü. Mürvet yine burnunun kanamaya başlayacağından veya bayılmaktan korkuyordu. Gözleri yine hep elbisesindeydi. Bir türlü başını kaldırıp kocasıyla yüz yüze gelemiyordu. Onun sıcak nefesini saçlarında, alnında hissetti. Sonra yanaklarında, gözlerinin kenarında, çenesinde gezinen dudakların temasıyla yüzü cayır cayır yanmaya başladı. Seyit'in sesini ilk defa kulağında fısıltı olarak duydu. Murka, küçük Murkan benim. Evliliklerinin birinci haftasıydı. Mürvet kocasına aşıktı. Seyit karısını seviyordu ama yolunda gitmeyen şeyler vardı. Hayat tarzları o kadar değişikti ki karşılıklı iyi niyete rağmen sık sık ortaya bir mesele çıkıyordu. İlk anlaşmazlık iç çamaşırlarında başladı. Mürvet'in haftalar boyu göz nuruyla hem kendisi hem de kocası için elinde diktiği pamuklu iç çamaşırlarını Seyit ne giyiyor ne de ona giydiriyordu. Gerdek gecesinin ertesi günü Mürvet'in yatağının ayak ucuna yaydığı çamaşırları toplayıp kaldırmıştı. Pijama giymek adeti de yoktu. Mürvet hep odaya biri gelirse, biri görürse korkusuyla rahatsızdı. Seyit ona gülerek şöyle demişti. Benim yatak odama gelen beni her türlü görmeye hazırdır. Onun için kim kapımızı açmaya meraklıysa söyle, haberleri olsun. Tabii böyle bir lafı Mürvet'in kimseye söyleyecek hali yoktu. Düğünden iki gün sonra Seyit akşam yine eli kolu paketlerle dolu geldi. Karısına belinden sarılıp yanağıyla dudağı arasına bir yere kocaman bir öpücük kondurdu. Emine ve Hakkı bundan hiç hoşlanmamışlardı. Birbirlerine bakıp dudak büktüler. Mürvet zaten anne ve abisinin olduğu zaman kocasına karşı rahat davranmaktan korkuyordu. Hep gözleri onlardaydı. Kocasının veya kendisinin yaptığı, konuştuğu her şey için onay bekliyor gibiydi. Seyit'in öpücüğüne karşılık vermek yerine kendini geriye çekti. Seyit buna aldırmamış göründü, elindekileri ona uzattı. Bunlar senin Murka, gel çıkalım yukarıya. Şimdi sofrayı hazırlayacaktım Seyit. Hazırlarsın, hadi gel bir çıkalım. Ben üstümü değiştirene kadar senle konuşur anlatırsın biraz. Mürvet annesine kaçamak bir bakış attı. Emine hiç hoşnut olmayan bir sesle konuştu. Hadi çık kocanla. Sofrayı Fethiye kuru verir. Seyit elinden tutup yukarı kata çıkardı. Karısını tekrar hararetle öptü. Merak etmiyor musun neler getirdi mi? Mürvet ona gülümseyerek baktı. Tabii ediyorum. Hadi aç o zaman. Seyit gömleğini çıkarmış, omuzuna bir havlu asıp sakal tıraşına girişmişti. Bir yandan da Mürvet'i aldıklarını ne kadar beğeneceğini merakla onu seyrediyordu. Genç kadın kutulardan yatağın üzerine dökülen ipekli çamaşırlara büyülenmiş gibi bakıyordu. Siyah, beyaz, krem, mavi, rengarenk ipekli kombinezonlar, külotlar, sütyenler yığın halinde karşısında duruyordu. Seyit ne kadar şık şeyler bunlar diyebildi. Beğendin mi? Hem de çok. İyi o zaman. Bundan sonra o uzun uzun lastikli şeyleri giymeni istemiyorum. Bunlarla dolaşacaksın, anlaşıldı mı? Mürvet kocası olmasına rağmen hala bu mevzularda çekingenlikten kurtulamamıştı. Kızardı. Peki manasında başını salladı. Birkaç dakika sonra yemeğe indiklerinde Emine, Hakkı, Melih çocuklarla beraber oturmuşlardı bile. Seyit gayet yumuşak fakat manidar bir sesle konuştu. Kusura bakmayın, bu kadar erken oturacağınızı tahmin etmemiştim. Tıraş olmadan sofraya oturmak adetim değildir de. Mürvet Hakkı'nın diş bilediğini duyar gibiydi. Yemekten sonra odalarına çekildiklerinde henüz yatağa girmemişlerdi ki alt kattan avaz avaz sesler yükseldi. Hakkı ve Meliha birbirlerine girmişlerdi. Seyit pantolonunu giymiş, üst kısmı çıplak vaziyette odadan fırladı. Mürvet hole çıktığında abi ve yengesini kavgalarını odalarının dışına çıkarmışlardı. Emine aralarına girip onları susturmaya çalışıyordu. Meliha kanayan dudağını tutarak, haykırarak ağlarken bir koluyla da kocasının gömleğinden çekileyip duruyordu. Hakkı onu omuzlarından kavramış, sallayıp bağırıyordu. Seyit Hakkı'ya hitaplı seslendi. Bırak karını Hakkı. Kadın böyle hırpalanır mı hiç? Bırak şu kızı rahat. Bu arada Emine de aralarına girerek mücadeleyi bitirmek istedi. Ama incecik vücudu Hakkı'nın aslında karısına salladığı bir tokatı karşılayınca olduğu yerde çığlıkla düştü kaldı. İnleyip kıvranmaya başladı. Kocasının şaşkınlığından istifade Meliha odaya kaçıp kapısını kilitledi. Seyit hemen kayınvalidesinin koluna girerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Bir yandan da Hakkı'yı azarlıyordu. Utanmıyor musun? Ne biçim erkeksin sen? Şu yaptığına bak. Emine ayakları üzerinde duramıyordu. Seyit onu kucakladığı gibi yukarı kata odasına çıkardı. Mürvet su ve kolonya getirdi. Kadıncağız toparlanana kadar başucunda beklediler. Ertesi sabah daha ev halkı kalkmadan Seyit işe gitmek üzere evden çıktı. Giderken karısını kapıda sarılıp öptü. Burka, akşama sofrada meze rakı olsun, olur mu? Sonra onun yanağından okşayıp tamamladı. Bu kadar seni öyle sofraya alıştım. Böyle tencere yemeği de su içmek biraz zor geliyor bana. Öğle mutfakta yemek hazırlarken Mürvet annesine bunları söyledi. Emine akşam kendisini kimin kucaklayıp taşıdığını unutmuş görünüyordu. Meze ile rakı ha, iki gün içildi yenildi işte. Yetmedi mi? Her Allah'ın günü meze alacak, rakı açacak halimiz var mı bizim? Öyle alıştıysa alsın yapsın. Ben bu yaştan sonra damat mı bakacağım bir de? Mürvet evli bir kadın olmasına rağmen annesinden hala azar işitiyor olmaktan incinmişti. Hiçbir şey söylemeden kendi işine devam etti. O gün çamaşır günüydü. Odalardan kirlileri toplayıp çamaşırlığa indi. Beyazları kaynatmaya koymuş, kendi şık çamaşırlarını incitmekten korkar gibi elinde nazik nazik yıkıyordu. Emine alışverişe çıkmak üzere evden ayrılıyordu. Mürvet'in yanına uğradığında gözleri şimdiye kadar hiç görmediği çamaşırlara takıldı. Ne bunlar? Nedir? Şey, iç çamaşırlarım anne. Emine neyinin içindeki ipeklilerden birini alıp başını iki yana doğru salladı. Çık çık çık çık. Buna çamaşır mı diyorsun sen kızım? Ne bu böyle? Sana diktiğimiz çamaşırlar ne güne duruyor? Neden onları giymiyorsun? Bunları kocam aldı anne. Biliyorum, başka kim alacak? Bunları kimler giyer biliyor musun sen? Aklı başında hiçbir aile kadını giymez bunları. Utanma, arlanma kalmamış insanlarda artık. Şuna bak, şuna bak. Söylenirken bir eliyle de sabunlu çamaşırları karıştırıp duruyordu. Yıka da kaldır bunları ortadan. Seni pis kadınlara benzetecek bu adam. Her getirdiğini giyersen. Sinirle çıkıp gittiğinde Mürvet'in bütün keyfi kaçmıştı bile. Kocasından aldığı hiçbir şeyi sevinmeye, giymeye keyfi kalmıyordu. Ama o da annesiydi. Muhakkak ya onun iyiliğini düşünüyordu. Kötü kadınlar gibi giyinmek istemezdi elbet. İşi bitip banyosunu yaptıktan sonra giyinirken yine eski paçalı çamaşırlarını giydi. O arada Seyit yaşadığı eve nasıl yardım edebileceğini düşünmüş, bunu usulüyle yapmak için Osman'a sormuştu. Osman ise iç güveysi girdiği evde çıkarıp para verirse ayıp olacağını, yalnız arada bir eline bir iki bir şey alıp götürürse tamam olacağını söylemişti. Seyit zaten adetlerine bir türlü alışamadığı bu evin ahalisini hiç gücendirmek istemiyordu. Osman'ın söyledikleri üzerine eve para bırakmaktan çekiniyordu. Sık sık da karısına ve çocuklarına pahalı hediyeler getirdiğinde her şeyin tamam olduğunu zannediyordu. Tabii o arada alıştığı şık sofraları da bekliyordu. Ama bir yerde bir yanlışlık vardı, bundan emindi. O akşam da gelirken içki, sucuk, peynir, laker de getirdi. Gürbet paketleri açarken seviniyordu. Zira sabah kocasının istediği hiçbir şey alınmamıştı bugün. Emine mutfakta kızının tabakları dizdiği nevaleye bir bakış attı. Ocakta ısınmakta olan etli kuru fasulyeyi karıştırırken söylendi. Güya mutfağı tuzlu olacak. Kendi içkisine uyacak ne varsa onu getiriyor. Bunları sanki kendi kendine söyler gibiydi ama Mürvet'in duyacağını da pek hala biliyordu. Seyit dualar edilip oturulan masada aceleyle konuşmadan gelip kalkılan yemeklerden hiçbir şey anlamıyordu. O içkisinin her yudumunda, tabağındaki mezelerin her lokmasından lezzet alarak, ağır ağır sohbet ederek yemek istiyordu. Ama evde kendisine ayak uyduracak kimse yoktu. Onun için o akşamda o da keyfini yarıda bırakıp onlarla beraber kalktı. Odaya çıktıkları vakit üzerindekileri çıkarıp çıplak yatağa girdiğinde Mürvet'i yatağın ayak ucunda cibinliklerin ardında gizli gizli soyunmaya çalışırken gördü. Genç kadın elbisesini yarım yarım çıkarıp geceliğini giymeye uğraşıyordu. Seyit yerinde doğruldu, gülerek sordu. Ne yapıyorsun öyle? Elbisenle güreşir gibi bir halin var. Çık bakayım ortaya, yardım edeyim mi? Mürvet telaş içinde olduğu yerden seslendi. Yok yok Seyit, tamam, şimdi giyiniyorum. Bir telaş geceliğini giyip ortaya çıktı. Elbisesini asıp yatağa geldi. Seyit onun çocukluktan kurtulamayan tavırlarına ek bir çekingenlik sezdi. Saçlarını okşarken yüzünü kendisine doğru çevirip sordu. Ne var Mürvet, neler oluyor? Yok bir şey, hiçbir şey yok. Hadi uyuyalım. Seyit onu öpmek üzere eğildiğinde gözleri gecelik düğmelerinin arasına kaydı. Başını geriye doğru çekip sordu. Neden niye bunları giydin, niçin? Mürvet, istemiyorum bu çamaşırları. Neden benim getirdiklerimi giymiyorsun? Mürvet ağlamaya başladı. Ben onları giymem bir daha. Seyit alaycılığı üzerindeydi. Öyle mi? Ne kötülük yaptılar sana? Mürvet gözyaşları arasından onu içerleyerek baktı. Ben giymem onları. Neden ama? Çünkü onları kötü kadınlar giyer. Ben kötü kadın değilim. Seyit başını arkaya atarak kahkahalarla gülmeye başladı. Demek hikaye bu. İpekli çamaşırları kötü kadınlar giyermiş. Kim söyledi sana bunu? Annem söyledi. Seyit dirseği üzerinde yastığında doğruldu. Anne nereden biliyormuş kötü kadınların ne giydiğini? Mürvet kocasıyla baş başa çıkamayacağını biliyordu ama yine de annesinden duyduklarını söylemek zorundaydı. Beyoğlu'ndaki kadınlar öyle giyinirmiş, öyle dedi annem. Seyit hala gülüyordu. Demek öyle. Beyoğlu'ndaki kötü kadınlar ha? Annen hiç Beyoğlu'na gitmiş mi hayatında? Biz oraya gitmeyiz hiç. Neden? Orada Müslümanlar oturmazsa ondan. Seyit sanki çok ciddi bir şey öğreniyormuş pozunda başını aşağı yukarı salladı. He, anlaşıldı. İpekli çamaşırı da Müslüman olmayan kötü kadınlar giyiyor demek. Evet öyle. Seyit kolunu onun vücudunun altından geçirip kendini doğru yaklaştırdı. Saçlarını öptükten sonra ciddi bir sesle konuşmaya başladı. Bak Murka, bak küçük karım benim. Bu dediklerinin hepsi yanlış. Bir kere Beyoğlu İstanbul'un en güzel yeri bana sorarsan. Tabii iyisi de var, kötüsü de. Ama her yer aynı değil mi? Müslüman olanı da var, olmayanı da. Kimse kimseyi de zorla Hristiyan falan yapmıyor. Paşa oğulları da var Beyoğlu'nda gezen. Düşesler, kontesler var. Prensesler var. Tüm yabancı sefaretler Beyoğlu'nda. Bütün bu insanlar kötü. Hepsinin karısı da kötü kadın değil herhalde, değil mi? Mürvet bildiğinin dışında bir dünyayı dinlerken ağlaması kesilmişti. Kocasının kolları arasında onun sıcaklığına gömülmüşken evin bütün problemlerini unutmuştu. Sana getirdiğim her şey şık ve zarif ve parası olan hanımların giydiği şeyler. Onları sırtında geçirmek seni kötü yapmaz. Şık bir kadın yapar. Ben de karımın şık olmasını istiyorum. Bundan sonra görmeyeceğim üzerine bunları, tamam mı? Anlaştık mı? Mürvet başını salladı. Kocasını çok seviyordu. Ertesi akşam Mürvet bir gece evvelden artan rakı mezelerini sofraya dizmiş, içine şık çamaşırlarını giymiş olarak kocasının eve dönmesini bekliyordu. Annesini kızdırmamak için özel çamaşırlarını gizli gizli yıkayıp kurutacaktı bundan sonra. Seyit'i kapıda daha yeni karşılamıştı ki sokaktan bir bağırışmalar duyup tekrar kapıyı açtılar. Yaşlı bir adam bir elinde baston, diğer eli Fethiye'nin kulağına yapışmış haykırıp duruyordu. Yok mu bunun anısı babası? Seyit öne çıktı. Fethiye'yi adamın elinden kurtardı. Ben eniştesiyim. Ne oluyor? Neden hırpalıyorsunuz çocuğu? Gücüm olsa bacaklarını kırardım ya, şükretsin halim yok. İncir ağacıma çıkmış. Kırmış bütün dallarını edepsiz. Allah cezasını versin. Verin bunun cezasını. Bir daha da benim bahçemde görürsem gözünün yaşına bakmam. Tamam dedi Mürvet içinden. Seyit eve geldiğinden beri daha bir tek sakin gece yaşatmamışlardı. Gün yoktu ki hiçbir şey olmasın. Bu olaylar yatışmak üzereydi ki Hakkı ile Meliha ağız alışına girdiler. Yemeğin tadı tuzu kalmamıştı. Her neyse hiç konuşulmadan da bitti. O gece sabaha kadar ağlayan Meliha'nın bebeği kimseyi uyutmadı. Mürvet kocasının sinir içinde bir taraftan bir tarafa dönüşünü ve daha sabah olmadan yataktan çıktığını hissetti. Odanın karanlığında onun giyindiğini fark edebildi ama ağzını açıp bir şey sormaya çekindi. Herhalde uyku tutmadığı için işine erken gidecekti. Seyit yavaşça kapıyı çekip çıktığında Mürvet de uykusuzluktan kıpkırmızı gözlerle perdelerin arkasından giren ilk güneşin huzmelerine daldı. O gece ve bir sonraki gece Seyit eve dönmedi. Evde herkes birbirine girdi. Hakkı böyle adama kız verdiği için Emine'yi, Emine evdeki huzursuzlukları için Hakkı ile karısını suçlayıp duruyordu. Ama sonunda yine ona karşı müşterek cephe alıyorlardı. Nihayet aralarına dışarıdan gelen yabancı oydu. Kendilerine has adetleri, tavırları ile zaten bu eve ayak uyduramayan yine oydu. Mürvet gözyaşları içinde odasına kapanmıştı. Dedikodu daha ilk günden sonuna da zaten bütün mahalleye yayılmıştı. İki gün sonra, öğleden sonra ev komşu kadınlarla doldu. Herkes yeni damadın niye gelmediğini, gelinin nasıl olduğunu sorup duruyordu. Emine bütün ketumluğu ile durumu idare etmeye çalışmasına rağmen kadınlar daha kapıdan çıkarken fısıldaşmaları duyuluyordu. İşte elin Moskov'una kız verilirse böyle olur. Yavurdur o, eminim şekerim. Emine sakin, her şeyin suçlusu oymuş gibi mürvete küsüyordu. Üç gün sonra akşam yemeğinden sonra Seyit geldi. Emine ve diğerleri odalarına çekilmişlerdi. Mürvet kırgın bir tavırla kocasını karşıladı. Doğru odalarına çıktılar. Genç kadın ağlamaya başladı. Sen evlendiğine pişmansın galiba Seyit. Nereden çıkardın onu? Baksana, evi bir bırakıp gidiyorsun, kaç gün yoksun. Bizim buralarda böyle adetler yok. Herkesin diline düştük. Hem nasıl merak ettim biliyor musun benim? Seyit sevecenlikle karısına sarıldı. Bedenlerinin yakınlığına rağmen sanki aralarında uzak bir mesafe vardı. Sesi çok sakindi. Bak Murka, baştan ben bunu annene söylemiştim. Bu yol bana çok uzak geliyor. Benim işim belli saati yok. Her sabah her akşam bu yolu çekemeyeceğim. Ya Beyoğlu'na taşınırız ya da bu iş böyle gider. Karısını bırakıp pencere önündeki sedire oturdu. Arkasına yaslanıp cevap bekler gibi baktı karısına. Mürvet çaresizlik içindeydi. Anneme nasıl söylerim ben bunu Seyit? Hele Hakkı abim ölse bırakmaz Beyoğlu'na. Benden söylemesi Murka.